Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 11.
Yarı diz çökmüş dirseğiyle yavaşça yastıklara dayanmış duruşuyla değerli mermerlerden yapılmış bir heykele benziyordu. Yüzünün, ellerinin, bacaklarının zarif hatları neredeyse müzikal bir uyum içerisindeydi. Mükemmelliği ruhunu o derece etkilemişti ki sanki bir tanrıça heykeline bakarmış gibi seyrediyordu onu. Ona duyduğu sevgiyle iç geçirdi derin derin. Aniden ellerine gözyaşlarının damlamakta olduğunu hissetti. Meryem irkildi. İçinde olanları anlat bana İbn-i Tahir. Çok fazla güzelsin. Güzelliğine dayanamıyorum. Bunun için çok zayıfım. Oh, seni akılsız delikanlı. Evet, ben akılsızım. Ben deliyim. Şu anda Seydono ve Şehit Ali benim için Çin imparatorundan daha fazla bir anlam taşımıyorlar. Allah'ı tahtından indirmek ve yerine seni oturtmak istiyorum. Gerçekten de delisin sen. Bunlar kafirane sözler. Sen cennettesin. Unutma bunu. Fark etmez. Cennet veya cehennemde olayım ama yeter ki sen yanımda ol. Şirin, tanrıçam. Meryem gülümsedi. Beni karıştırıyorsun. Ben Şirin değil, Meryem'im. Ve cennetin sıradan kızlarından birisiyim. Sen Şirinsin, Şirin. Ve ben sensiz kalmak zorunda olduğum için acıdan çıldıran lanetli Ferhat'ım. Bu alışılagelmemiş derecede ateşli bir mizaca sahip delikanlıyı tutup da bana yollamak ne şeytani bir fikir diye düşündü Meryem. İbn-i Sabbah gerçekten de korkunç bir cehennem hayalcisiydi. Meryem nihayet kararını verdi. İki eliyle delikanlının ensesini tutarak yüzünü yüzüne yaklaştırdı ve gözlerinin içinde kendisini kaybetti. Sanki zayıf vücudunun onu zincirlerden kurtaran aşırı ihtirasa doyamıyormuş gibi titremeye başladığını fark etti. Dudaklarını onunkilerin üzerine koydu. İbn-i Tahir kendisini ona teslim etti fakat en küçük bir ihtiras belirtisi göstermeden bayılmıştı. Kızların hepsi bir odada toplanmışlardı. Yere serdikleri yastıkların üzerine yan gelip yatmışlardı. Bol bol şarap içip eğleniyorlardı. Çok neşeliydiler. Şarkı söylüyor, kavga ediyor, tekrar barışıyor ve birbirlerine sevgi gösterilerinde bulunuyorlardı. Apama bu durumda yakaladı onları. Önce şüpheyle perdeyi kaldırdı. Sonra da misafire yakalanma tehlikesi bulunmadığını anlayınca hışımla içeri daldı. Misafiriniz nerede? Ya Meryem? Hiddetten titriyordu. Kelimenin tam anlamıyla çileden çıkmıştı. Köşkte yalnızlar. Demek Seydun'un emirleri bu şekilde yerine getiriliyor. Hepinizin kellesi uçacak. Büyük ihtimalle o işe yaramaz kadın misafire sırlarımızı anlatıyor. Siz de burada kısraklar gibi kişniyorsunuz. Kızlardan bazıları ağlamaya başladılar. Meryem bize kendilerini yalnız bırakmamızı emretti. Geldiğiniz yere çabuk geri dönün, sevgilinizle meşgul olun ve o fahişenin ona neler anlattığını öğrenmeye çalışın. İçinizden birisi bana rapor verecek. Gölcüğün sol yanındaki beyaz gül ağacının arkasında bekleyeceğim. Sırça salona girdikleri anda garip bir manzarayla karşılaştılar. İbn-i Tahir ölü gibi solgun ve kıpırtısız yastıkların üzerinde yatmaktaydı. Dudaklarında mutlu bir gülümsemenin izleri okunuyordu. Meryem ise delikanlının üzerine eğilmiş, ihtirasla yüzünü inceliyordu. Etrafına bakındı ve arkadaşlarını fark etti. Korku dolu çehrelerine bakar bakmaz neler olup bittiğini anladı. Ayağa kalkarak yanlarına gitti. ''Apa mı?'' diye sordu sadece. Kızlar evet anlamında başlarını sallayınca umursamaz bir tavırla omuzlarını silkti. ''Şarkınızı bitirdiniz mi?'' ''Evet.'' İbn-i Tahir uyanmıştı ve neşeyle etrafına bakınıyordu. ''İzin verirseniz size şarkı söylemek istiyoruz.'' dedi kızlardan birisi cesaretle. ''Bir şarkı, ne kadar güzel, elbette isterim.'' Delikanlı bu tekliften çok hoşlanmış gibi görünüyordu. Kızlar çalgılarını alarak İbn-i Tahir'in çevresine oturdular. Arp ve zilleri çalmaya başlayarak bir anda tüm çekingenliklerinden sıyrıldılar ve şarkı söylemeye başladılar. ''Bir zamanlar Allah'ın cennetinde genç bir huri vardı. Meryem'di adı. Aşk doluydu kendisi.'' Uzun siyah saçları, pembe yanakları, güzel hatları, kara gözleri, dolgun dudakları, zarif kolları, güzel bacakları, bir kraliçe gibi yürüyordu, kibar ve asil. Güzellere hükmetmesi için Allah onu seçti, aklı ve güzelliği eşsiz ve emsalsiz. Göğün ve yerin, tüm sırlarına vakıf, tüm sanatlara ve bilgeliği de unutulur gibi değil, daha dünün akıllı kraliçesi. Bugün o güzel çehreni al al yapan o narin korda nedir? Bu şenliği izleyen bizler, kalbinin tutsak edildiğini biliyoruz. Uzaklardan gelen bir yiğit, kalbini çalmayı aklına koydu. İşte kraliçemiz burada, ruhu ve vücuduyla aşık, kendisini büyüleyen kahraman için alev alev yanmaya hazır. Adi'nin himayesindeki Apama kanal vasıtasıyla Hasan'ın saklanmakta olduğu yere ulaştı. Beni neden çağırttın diye sordu. gözle görülür bir can sıkıntısıyla. Bana kızma efendim, her şey çok iyi gidiyor. Sadece bir bahçe dışında. Meryem acemi bir çaylığı nasıl evcilleştireceğini bilmiyor ya da bilmek istemiyor. Gördüklerinin ve duyduklarının hepsini ona anlattı. Bence Meryem doğru olanı yapmış dedi İbni Tahir'e, ötekilerden farklı davranmak gerektiğini anlamadın mı ve bu yüzden beni buraya çağırttın. Doğru olanı mı yapmış, bir zamanlar hiçbir erkeğin bana karşı koyamadığını bilmene rağmen mi söylüyorsun bunu? Demek ki senin gözünde ben beceriksizin tekiyim, Meryem de usta. Hasan gülme isteğini zorlukla bastırdı. Kızacak ne var bunda? Meryem sadece bazı olaylara senden farklı bakıyor, hepsi bu. Benden farklı mı? Aman Allah'ım, bu bilgeliği nereden edinmiş olsun ki? Yaşlı Yahudi'den mi yoksa? Veya çölden gelen vahşiden mi? Ya benden edindiyse? Tüm yapmak istediği beni aşağılamak. Fakat sana ihanet edeceğinden eminim. Ona aşık olduğunu biliyorum. Gece çok karanlık olduğu için apama yaşlı adamın alnının birdenbire kıpkırmızı kesildiğini görmedi. Fakat hassas bir noktaya temas ettiğini hissetmişti. Birbirlerini seviyorlar ve kumrular gibi sevişiyorlar. Biliyorsun, o bir şair ve bir kadın kalbinin bundan etkilenmemesi asla mümkün değildir. Bu andan itibaren İbni Tahir'i hatırladıkça titreyecektir. İnan bana, onu uyandırmak isteyecektir. En azından şüphesini uyandıracaktır. Adım sesleri duyuldu. Adi Reyhaniye'yi getirmişti. Reyhane çok heyecanlıydı. Fakat Hasan ona bakınca heyecanı biraz yatıştı. Korkma dedi. O ikisi ne yapıyorlar? İbni Tahir aşık olmuşa benziyor. Ya Meryem? Reyhane bakışlarını yere çevirdi. Bilmiyorum. Onunla konuşmak istiyorum dedi Hasan. Reyhane korkuyla Apama'ya baktı. Ne bekliyorsun diye sordu Hasan şaşkınlıkla. Haberini ona nasıl götüreyim? Ya İbni Tahir onu takip etmeye kalkışırsa? Meryem buraya muhakkak gelmeli. Bir yolunu bulur nasıl olsa. Reyhane yerlere kadar eğildi ve aceleyle uzaklaştı. Köşke geri döndüğü zaman Meryem ona yavaşça sordu. Apama'yı gördün mü? Evet. Seydun'a kanalın kıyısında seni bekliyor. Bir bahane uydur ve ona git. Meryem İbni Tahir'e döndü. Beni gerçekten seviyor musun? Şüphen mi var? İspat et. Benim için bir şiir yaz. Sana layık olabilecek bir şiiri nasıl yazabilirim ki? İrkilmişti. Meryem rezil olmamı mı istiyorsun yoksa? Beni seviyorsan dediğimi yap. Fakat sen buradayken nasıl olur? Korkma, seni rahatsız etmeyeceğim. Bahçeye çıkarak senin için çiçek toplayacağım. Bu arada sen de aşkının sana söyleyeceklerini kağıda geçirebilirsin. Sonra kızlara döndü. Onun yanından ayrılmayın. Müzik çalın ve onu neşelendirin. Yürürken Reyhane'ye fısıldadı. Salonu terk etmemeli. Bir şey olursa bundan sizleri sorumlu tutarım. Pelerinine bürünerek bahçelerin içinden geçti. Hasan kayıkların yanında kendisini bekliyordu. Onu kolumdan hoyratça yakaladı. Cennette olduğuna inanıyor mu hiç olmazsa? Aşık olduğuna göre inanıyor demektir. Bu bir cevap değil. Bir anda tamamen değiştin. Şayet buna inanmazsa kimseye acımayacağımı bilmelisin. Seni onun cennette olduğuna inandığına dair temin ederim. Sadece Apama'ya bir hortlak gibi etrafımda dolaşarak beni rahatsız etmemesini emret. En iyisi mi aklını başına biraz daha fazla toplasın. Dikkat et de dizginler elinden kaçmasın. Doğru mu duymuştu? Hasan kalbinden mi vurulmuştu? Demek ki her şeye rağmen onun için bir şeyler ifade ediyordu. Korkmana gerek yok İbni Sabbah. Dizginleri elimde sıkıca tutuyorum. Senden beklediğim de bu. Buraya gelmek için nasıl bir bahane uydurdun? Ona bir görev verdim. Benim için bir şiir yazmasını söyledim ona. Hasan kızın koluna girdi. Birlikte kıyı boyunca yürümeye başladılar. Sana aşık olduğuna inanıyor musun? Hiç şüphesiz. Ya sen? Seni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmese sormazdım. İbni Tahir yetenekli bir delikanlı ama bir erkek olması için kat etmesi gereken uzun bir mesafe var daha önünde. Şimdi geri dön ve mümkün olduğu kadar çabuk uyut. Meryem de artık dayanamıyordu zaten. İçinden gülmeye başladı. Hasan onu alnından öperek tekrar Apama'ya döndü. Efendimiz kıskanıyor sanırım diye sordu Apama kötü bir niyetle. Peki de ama malum Apama'dan daha az. Ona hoşça kal anlamında el salladı ve Adi'ye kendisini kuleye götürmesini emretti. Kayığın içindeyken derin derin düşünüyordu. Kaleye döner dönmez borazancılara emir vereceğim. Bir günlük bu kadar yeter. Kalbinde ağır bir yük vardı sanki. Eski dostu Ömer Hayyam'ın resmi belirdi birden zihninde. Rahat yastıklar üzerinde yatarken bir yandan güzel bir kızın getirdiği şarabı yudumluyor, diğer yandan da tüm dünya ile alay ediyordu. Bu arada bir yerlere ulaştığını da hissediyordu, hem de huzur ve barış ortamında. Hasan o an onu kıskandı. Üçümüzün arasında en iyi parçayı o seçti şüphesiz diye düşündü. Meryem'in kulaklarında bir gülümseme ile geri döndüğünü gören kızlar rahatladılar. Kolları çiçeklerle doluydu. Bunları yazı tahtasına eğilmiş olan İbni Tahir'in başından aşağı yağdırdı. Güzel bir şiir mi geldi aklına? En azından denedim. Bize birkaç satır mısra okudu bile, dedi Sid. Duyunca kendinden geçeceksin. Meraktan ölüyorum. Hapı avucunun içinde saklayarak İbni Tahir'in yanına diz çöktü. Yavaşça ona yaslandı ve omuzlarının üzerinden yüzünü seyretmeye başladı. İbni Tahir okumaya başladı. Ey öbür Ferhat! Anlayabilir miydin? Aşkın bu kadar çabuk alevleneceğini, kor gibi yanan ateşinin bu denli yakıcı olduğunu, kimden öğrenebilirdin ki? Peygamber Ali'ye olan inancım, benim için çok değerli olan her şey, artık bana boş ve tatsız geliyor. Allah, sanki ruhların derinliklerini okuyabilen ve Meryem'i şiirinden daha güzel yaratan, her şeyi gören, bilen, anlayansın. Söyle bana, ne yapmalıyım? Aşk bütün benliğimi kapladı birdenbire. Artık göremiyorum, duyamıyorum, hissedemiyorum. Ondan gayrısını. Ah sevgili Meryem, ruhumun ruhu. Allah'ım, bu zor imtihanda bir kurtuluş yolu göster bana. Yoksa atam Adem mi? Ben de kovulacak mıyım cennetten? Belki de göstermek istedim bana. Savaşımın sonunda alacağım mükafatı. Peki ne yapmak zorundayım? Bu mükafatı ilelebet hak etmek için. Ey Meryem, daha düne kadar kördüm. Ve bilmiyordu kalbim neye özlem duyduğunu. Ve bilmiyordu ruhum düşüncelerini neye yöneltmesi gerektiğini. Fakat şimdi her şey apaçık. Kalbim huzur buldu, ruhum kabardı. Sınırsız bir mutluluk içimi doldurdu. Ey Meryem, gözlerinin içinde kendimi kaybettiğim an. Meryem'in gözleri dolu dolu olmuştu. Gözyaşlarını saklamak için çabucak İbni Tahir'in boynuna sarıldı. Çok üzgündü. Zavallı delikanlı diye düşündü. O kadar içten ve o kadar iyi ki, gençlik hayalleri içinde. Kalbinde yalan ve ihanete yer yok. Ve benim payıma düşen onu Hasan'ın kurbanı yapmak. Neyin var Meryem? O kadar genç ve o kadar iyisin ki. İbni Tahir gülümsedi ve Meryem onun kızdığını fark etti. Sonra da içmek için bir şeyler istedi. Kadehi boşalttığında üzerine aniden bir ağırlık çöktüğünü hissetti. Etrafındaki her şey dönmeye başlamıştı. Gözlerinin önünde daha önce hiç görmediği bir manzara belirmişti. Aniden ellerini kafasına götürdü ve geriye doğru düştü. Artık hiçbir şey göremiyorum. Allah adına kör oluyorum. Neredesin Meryem? Batıyorum. Boşluğa düşüyorum. Kızlar korkmaya başlamışlardı. Meryem onu öptü. Buradayım İbni Tahir. Yanı başındayım. Seni duyuyorum Meryem, dedi yorgun bir gülümsemeyle. Ey Allah! Her şey ne kadar da çabuk değişiyor. Gördüğüm sadece bir rüyaydı. Allah adına şimdi geriye uçuyorum. Gördüğüm garip rüyayı dinle Meryem. Kutsal Kahire şehrine gelmiştim. Duyuyor musun? Halifenin sarayından içeri girdim. Etrafım karanlıktı. Oo, şimdi de aynı karanlık sardı etrafımı. İlerideki kapının arkası aydınlıktı. Fakat kapının ardındaki taht gözlerimi kör etmişti sanki. Halifenin sesini işittim. Ama o Seyduna'nın sesiydi. Ona doğru baktım. Bir şey seçebilmek mümkün değildi. Çıkış kapısına döndüm. Salon muhteşem bir şekilde aydınlatılmıştı. Merhametli Allah, nasıl bir zayıflık. Seni artık duyamıyorum Meryem. Bana bir işaret ver. Dokun bana. Hayır hayır, ısır beni. Buraya, kalbimin tam alnına. Sıkı, daha sıkı. Seni hissedebilmeliyim. Hala burada olduğunu bilmeliyim. Meryem İbni Tahir'in elbisesini açarak kalbinin tam altındaki deriyi ısırdı. Tarif edilemeyecek derecede üzgündü. Şimdi seni tekrar hissediyorum Meryem. Oh, ne kadar güzel bir ülke. Bak, altındaki ülke. Şu altın kubbeye, kırmızı ve yeşil çatılara bak. Şuradaki gök mavisi kuleyi görüyor musun? Çevresinde 1000 tane bayrak dalgalanıyor. 1000 tane renkli sancak uçuşuyor rüzgarda. Binalar, saraylar çılgın bir hızla geçiyorlar önümden. Tutun beni, size yalvarıyorum, tutun beni. Başını arkaya attı. Boğazından acı dolu bir hırıltı yükseldi. Kızların hepsi geri gelmişlerdi. Hepimiz mahvolacağız, dedi Sid, karamsar bir sesle. En iyisi kendimizi nehre atalım, dedi Meryem. İbni Tahir bayılmıştı. Ona cübbesini giydirin. İtaat ettiler. Meryem yastıkların üzerine uzanarak tavanı seyretmeye başladı. Gözleri kuruydu. Ebu Ali ve Buzruk Ümit, kulenin tepesinde yalnız kaldıklarında afallamış bir şekilde birbirlerine baktılar. Uzun süre balkon koruluklarına dayanarak tek kelime etmeden gecenin karanlığını seyrettiler. Bütün bu olup bitenlere ne diyorsun, dedi Buzruk Ümit sonunda. Öyle bir ağa kalktık ki hepimizi biraz zor kurtarırız. Dinle beni. Allah'ın Allah olduğu ne kadar kesinse, İbn-i Sabbah'ın deli olduğu da o kadar kesindir. Her halükarda çok tehlikeli bir adam olduğu kesin. Gerçekten de hiçbir şey yapmadan eserini tamamlamasını seyretmeyi düşünüyor musun? Kapana kısılan bir kaplan ne yapar? Ebu Ali sırıttı. Fakat öbürü düşüncelerini söylemeye devam etti. Dişleriyle etrafındaki tuzağa bir delik açar. Ve sonra da kaçıp gider. Günün birinde bizi de cennetlerinden birisine göndermesinden korkuyor musun? Gerçekten de güzel bir yerse karşı koymayız ona. Güzel değilse de koymayız herhalde. Dinle Ebu Ali. Dudaklarını arkadaşının kulağına iyice yapıştırdı. Henüz zamanımız var. Biraz sonra üçümüz kulede yalnız kalacağız. Ne demek istiyorsun? Sana güvenebilir miyim? Bir karga başka bir karganın gözünü oymaz. Ancak bir kartalın geri geldiği zaman onu girişte karşılayalım. Ben arkasına geçip hançerimin kablosuyla onu sessizce bayıltırım. Sonra da onu korkuluğun üstünden Şahrut'a atarız. Ya diğer müminler? Onlara Seyduna'nın bahçelerden geri gelmediğini anlatırız. Fakat adımlar onun geri geldiğini biliyor. Buradan sağ çıkmamız ise mümkün değil. Olay anlaşılana kadar çok uzaklara gitmiş oluruz. Onun için yaşamını feda etmekten çekinmeyecek bir mümin yoktur. Ağ gerçekten de çok iyi örülmüş. Her işin bir tehlikesi vardır. Onun yerine geçmeyi beklememiz bence daha uygun. Fakat Hasan delinin teki. Düşüncelerimizi okuyamayacak kadar değil. Korkuyor musun yoksa? Sen korkmuyor musun? İşte bu nedenle korktuğum için bu meseleyi kesin olarak bitirmek istiyorum.
Ayrım sonu.